Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Bu videomuzda son dönemin en çok konuşulan telefonlarından birisini, belki de en çok konuşulanı olan Huawei Mate 8'i inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz teknik özelliklerine göz atalım, ardından telefonla ilgili ne kadar merak edilen detay varsa hepsini masaya yatırmaya başlayalım. 6 inç boyutunda Full HD IPS Neo ekrana sahip olan Mate 8, detaylarına daha sonra değineceğim Kirin 950 işlemcisinden güç alıyor. Modele göre 3 GB ve 4 GB RAM seçeneğiyle gelen telefonda depolama kapasitesi ise yine tercih edecek modele göre 32 GB, 64 GB ve 128 GB olarak çıkıyor karşımıza. Üstelik daha fazlasını arzu edenler için telefon microSD hafıza kartı desteğini de beraberinde getiriyor. 16 megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefon 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantı teknolojilerine destek sunuyor. Öncül model diyebileceğimiz, yani selefi olan Mate 7 ile kıyasladığımızda geliştirilmiş yeni nesil parmak izi okuyucu sensörüne sahip olan telefon Android 6.0 üzerinde Huawei'nin Emotion arayüzünün 4.0 versiyonunu kullanıyor ve ihtiyaç duyduğu gücü ise 4000 mAh kapasiteli pilden sağlıyor. Mate 8'in tasarım detaylarına geçmeden önce isimlendirme seviyesindeki değişiklikten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl ile birlikte Huawei ürünlerinde Ascent markasını kullanmayı bıraktı. Yani bu telefonun selefi olan cihaz Ascent Mate 7 adını taşırken bu model ise sadece Mate 8 olarak isimlendirilmiş. Öyle zannediyorum ki benimle aynı fikirde olacaksınız. İyi tasarım ve yüksek malzeme kalitesi. Yani telefonu hem yakışıklı hem de güçlü gösteren detaylar konusunda Huawei'in son yıllarda çok ciddi bir yükselişi var. İşte bu yükseliş Mate 8'de kendisini daha fazla gösteriyor çünkü kesinlikle son zamanlarda gördüğüm en şık telefonların başında geliyor Mate 8. 7.9 mm kalınlığında ve 185 gram ağırlığında olan telefon, bırakın 6 inç boyutundaki cihazları, kendisinden daha küçük ekran boyutuna sahip olan kimi telefonlarla ya benzer ya da daha iyi oranda tutuş ergonomisi sunuyor. Telefonun bu derece iddialı olmasında ekran kas oranındaki iyileştirmeler kadar gövdenin arka kısmında bomba yaparak avuca daha iyi oturması ve kenarların hem metal çerçeve seviyesine yönlendirilmiş olması hem de ekran profilinin az da olsa kenarlardan devam etmesi görselliği arttıran bir diğer önemli faktör. Mate 8'i elinize aldığınızda daha o ilk tanışma anında bile yüksek kaliteli metal kasa ve nano boyutta kesim yapılmış şık çerçeve size güven aşılamayı başarıyor. USB 2.0 standardındaki micro USB konektörünün hoparlörle birlikte alt kısımda, kulaklık girişinin ise üstte, çift SIM kart veya tek SIM kart ile birlikte SD kart kullanımına izin veren slotun ise sol tarafa dizildiği telefonda, fiziksel kontrol butonları ise sağ tarafta toplanmış. Telefonun arka bölümüne baktığımızda ise üst tarafta kamera, onun hemen sol tarafında çift tonlu LED flash, alt tarafta ise Nexus 6P'de gördüğümüz gibi Ascent Mate 7'dekinden farklı olarak köşeli yerine yuvarlak katlı parmak izi sensör alanı ve en alt kısımda ise sertifika bilgileriyle birlikte Huawei markasına yer verildiğini görmekteyiz. Telefonun ergonomisini daha iyi anlayabilmek adına 5.7 inç ekran boyutuna sahip olan LG V10 ve Galaxy Note 5 ile yan yana getirdiğimizde ise ortaya gerçekten ilginç bir tablo çıkıyor. 6 inç ekrana sahip olan Mate 8, LG V10 ve Note 5 ile aynı boyutta olmasa da fiziksel olarak çok yakın olan ölçüleri sayesinde daha büyük ekranıyla neredeyse benzer ergonomiyi sunmayı başarıyor. iPhone 6S Plus söz konusu olduğunda ise yarım inç daha büyük ekranıyla Mate 8 kafa kafaya bir duruş sergiliyor. Bu Mate 8'in bir başarısı mı yoksa iPhone 6S Plus'ın kalın çerçevelerine bağlı olarak hantal tasarımının bir hatası mı? Lütfen yorumlar kısmında görüşlerinizi benimle paylaşın arkadaşlar. Gelelim Mate 8'in en çok konuşulan yanına, yani sahip olduğu yeni nesil işlemcisine. Diğer pek çok üreticiden farklı olarak aynı Samsung ve Apple gibi Huawei de kendi telefonları için kendi işlemcisini geliştiren firmalardan bir tanesi. Uzun süredir bu konuya yatırım yapan şirket, önceki akıllı telefon modellerinde kullandığı Kirin işlemcileriyle tam olarak bekleneni veremese de sabırlı çalışmasının sonuçlarını öyle zannediyorum ki Kirin 950 ile birlikte almaya başlayacak. ARM'ın en yeni çekirdek tasarımı olan Cortex A72 ile piyasaya çıkmış ilk platform olan Kirin 950'de 4 adet Cortex A72 çekirdeği 2.3 GHz'de, 4 adet Cortex A53 çekirdeği ise 1.8 GHz'e görev yapıyor. Sahip olduğu hibrit kontrolcü ile hem DDR3 hem de DDR4 belleklere destek sunan işlemci, DDR4 belleklerle 1333 MHz frekansına çalışıyor. Yani söz konusu bellek band genişliği olduğunda desteklenen bellek frekansı rakiplerinden biraz daha düşük olduğu için bellek band genişliği de muhtemelen rakiplerinin bir miktar gerisinde seyredecek. İfade ettiğim gibi bellek frekansı olarak rakiplerinin bir adım gerisinde olan platform, yüksek GPU frekanslarını seven Huawei'den alıştığımız şekilde çıkıyor ve 4 çekirdekli Mali T880 grafik birimi Kirin 950 içerisinde 900 MHz'de çalışıyor. Buradan da anlaşılabildiği üzere yeni işlemci agresif frekans haritasıyla geliyor. Huawei bu noktada termal handikapa düşürmeyen gelişme ise TSMC'nin 16 nanometre FinFET üretim geometrisi. Kirin 950 2.3 GHz ile Samsung'un Exynos 7420'sinden yani Android dünyasının şu an telefonda kullanılan mevcut en hızlı işlemcisinden 200 MHz daha yüksek frekansla görev yapmasına rağmen platform seviyesinde verimliliği daha yüksek görünüyor. Bunun birinci ve bence en önemli sebebi güç yönetiminde ciddi optimizasyonlar içeren Cortex-A72 çekirdek tasarımıyla gelmesi. Bir diğer nedeni ise birebir mukayese pek mümkün olmasa da daha önce Apple'ın A9 işlemci versiyonlarından edindiğim izlenimde olduğu gibi TSMC'nin kullandığı 16 nanometre üretim tekniğinin Samsung'un sahip olduğu 14 nanometre üretim geometrisinden bir miktar daha iyi sonuçlar vermesi özellikle termal yönetim kısmında. Uzun lafın kısası arkadaşlar, Kirin 950 bu tarih itibariyle herhangi bir telefonda kullanılan en iyi işlemci paketi düşünülebilir özellikle saf çekirdek performansı söz konusu olduğunda. En azından Snapdragon 820 ve Exynos 8890 gelene kadar bu tablo değişmeyecek gibi görünüyor. İşlemciden bu kadar bahsetmişken performans değerlerine değinmeden olmaz. Tanıtım alanındaki kötü internet bağlantısıyla gerçekleştirebildiğim Geekbench 3, Antutu, Google Octane2 ve SunSpider test sonuçlarını şu an görmektesiniz zaten. Kullandığım cihaz koşulları gereği ne yazık ki bazı skorların olması gerekenden düşük çıktığını görüyoruz. Bu sonuçları itibariyle Kirin 950'li Huawei Mate 8, Galaxy Note 5 ile zirve mücadelesine giriyor girmesine ancak teorik olarak sonuçların biraz daha yüksek çıkması gerekiyordu. Eğer bir şekilde piyasa sürümü Mate 8'e erişebilirsem bu konuyu ayrıca araştıracağımı söylemek isterim. Zira merak ettiğim ve ilginç bulduğum bir detay. Ancak ne yalan söyleyeyim, günün sonunda cihazın potansiyelini yansıtamadığını düşündüğümüz mevcut performans tablosu bile Android ekosistemi için Huawei'nin rekabetçi olmasını sağlayacak görünen. Ortaya çıkan tablo itibariyle Kirin 950'nin en zayıf yanı grafik performansı gibi görünüyor. Cihaz Full HD ekrana sahip olmasına karşın Mali T880 MP4 yüksek frekansa çalışırken bile ne yazık ki pek çok rakibini geriden takip edebilecek bir performans ortaya koyuyor. Diyeceğim o ki Huawei tarafı mutlaka zar boyutu ve bekleme durumundaki güç tüketimini arttırıyor iddiasından yola çıkarak yaptığı daha düşük çekirdeğe sahip olan daha yüksek frekanslı GPU paketini bir tarafa bırakarak rakiplerinde olduğu gibi belki biraz daha düşük frekansla çalışan ama daha fazla çekirdeğe bünyesine barındıran bir GPU tasarımına geçiş yapmalı bundan sonraki Kirin 900 ya da 900 serisinin devamı olan işlemci modellerinde. Biraz da ekran ve kameradan bahsedelim isterseniz. Daha önce inceleme videosunu yayınladığımız Mate S modelinde Samsung'un AMOLED ekranını kullanan Huawei, Mate 8'de ise Japan Display firmasının IPS Neo ekranı ile ilerlemeyi tercih etmiş. Bunun nedeni belli. Mate S'deki AMOLED ekran ne yazık ki Galaxy Note 5'in kullandığı AMOLED ekranla aynı düzeyde performans gösteremiyor. Maalesef cihazın daha fazla ısınmasına ve daha fazla pil tüketmesine neden olan Samsung'un bir alt sınıf AMOLED ekranı yerine IPS Neo ekran tercihinin nedeni şimdi çok daha iyi anlaşılabiliyor diye düşünüyorum. Oldukça yüksek parlaklık seviyesine sahip olan ekran, fuarın yüksek ışıklı ortamında bile güzel işlere imza atmayı başardı. Ancak yüksek parlaklık seviyesine bağlı olarak ekranın ne yazık ki siyah renk gösterim kabiliyeti çok iyi değil. Rakipler bir tarafa, Huawei'in bazı öncül modellerinde bile ekran sanki siyah başarımında daha iyiydi. Ancak genel olarak ekran iyi işlere imza atıyor ve verimli profiliyle cihaz üzerinde gereksiz bir güç tüketim profili oluşturmuyor. Gelelim kamera donanımına. Huawei'yi takip edenler bilir, üst seviye cihazları kamera konusunda hep başarılı işlere imza atmıştır. Geleneği Mate 8 ile bozmuyor ve gerçekten güçlü bir altyapıyla çıkıyor karşımıza. 16 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera, Sony'nin 1/2.8 inç büyüklüğünde olan ve 1.12 mikron boyutunda piksellerden oluşan IMX-298 sensörünü kullanıyor. Sensör boyutu iPhone 6 ailesiyle kıyaslanabilir belki ama örneğin LG G4'ün sahip olduğu kamera sensöründen daha küçük. F2.0 diyafram değerine sahip olan kameraya ayrıca 1.5 derece hareket kabiliyetine sahip 3 yönlü optik görüntü sabitleme yeteneği eşlik ediyor. Ön kamera tercihini de Sony'den yana kullanan Huawei 1/3.2 inç boyutunda olan ve 1.4 mikronluk piksellerden oluşan IMX-179 sensörünü kullanıyor. Mate 8'in hem ön hem de arka kamerası genel olarak fena işler çıkarmıyor. Yalnız bazı sorunlar da dikkatimden kaçmadı değil. Test ettiğim cihaz netleme konusunda biraz yavaş geldi bana. Diğer firmalar bu konuda öyle bir aşama kaydetti ki bir bakıma normal gibi görünse de hemen her cihazı denemiş birisi olarak Mate 8 elime aldığım ilk anda bende böyle bir izlenim uyandırdı maalesef. Bunun dışında kayıt tuşuna bastıktan sonra görüntünün galeride oluşma süresi ise belki en hızlı değil ama performans konusunda tatmin ediyor arkadaşlar. Görüntüleri genel olarak keskin ve renk doğruluğu başarılı olan kamera aynı zamanda kullanımı kolay olan arayüzüyle hızlı çekime imkan tanıyor. Hatta öz çekim yapmak isteyenler örneğin telefonu tutarken parmak izi sensörüne dokunarak bunu gerçekleştirebiliyor. Toparlayacak olursam eğer Mate 8 sektörün en iyi kamerasına sahip olmasa da iyi bir kamera paketiyle geliyor ve telefonu satın alan kullanıcıyı fazlasıyla mutlu edecek gibi görünüyor. Huawei'in Android 6.0 ile sunduğu ilk telefon olan Mate 8, yakın zamanda ülkemizde de çıkan Mate 8 ve Mate S'den farklı olarak Emotion arayüzünün 3.1 değil, en yeni versiyonu olan 4.0 ile geliyor. Önceki versiyonlarda olduğu gibi Android'in alışılagelmiş uygulama çekmecesine sahip olmayan arayüz, iOS vari şekilde uygulamaları ana sayfalar arasında dağıtıyor ve her şeye bu sayfalar üzerinden erişiyorsunuz. Tema desteğiyle özelleştirilebilen arayüzün bence en zayıf halkası bildirim ekranı. Kötü bir tasarım ve karmaşık bir görünüme sahip olan bildirim ekranının bir an önce yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yüksek performanslı donanım sayesinde adeta yağ gibi akan arayüze, daha önce Galaxy Note 5'te de gördüğümüz uzun sayfaları tek seferde kaydetme ve parça parça yerine tek seferde izleme özelliği eklenmiş. Tüm bunlara ek olarak örneğin 3. parti uygulamaya ihtiyaç duymadan aynı Sony Xperia serisi telefonlarda olduğu gibi ekranın video kaydını da bu telefon üzerinde alabiliyorsunuz. Daha önce Emotion arayüzüne sahip bir cihaz kullandıysanız bu telefona alışmakta zorluk çekmezsiniz. Huawei'nin yaptığı özelleştirmeler çerçevesinde bir takım parmak dokunuşlarıyla farklı işlevleri çalıştırabildiğiniz arayüzde, müzik gibi standart eğlence uygulamaları da kendilerine az geliştirilmiş arayüz detaylarıyla geliyor. Ama bence burada en heyecan verici detay, internet arayıcısının rakipsiz diyebileceğim kadar süper hızlı çalışması. 4 GB RAM'li premium versiyonuyla gerçekleştirdiğim arayüz testlerinde Mate 8 gerçekten çok iyi bir başarı sergiledi ve beni heyecanlandırmakta herhangi bir zorluk yaşamadı. Temel performans optimizasyonlarının iyi bir şekilde gerçekleştirildiği yazılım mimarisi güçlü işlemciyle buluşunca gerçekten her alanda olmasa bile yazılım seviyesinde belki de en hızlı Android cihazın ortaya çıkması sağlanmış diyebilirim Nexus cihazları bir kenara bırakırsak eğer. Tabii ki Mate 8 çok yeni bir cihaz ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde çok çetin bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak belki ama her şeyden önemlisi Huawei'nin doğru yolda olduğunu göstermesiyle bile bence çok önemli bir telefon. Umarım Mate 8 ısrarla hatalar yapmaya devam eden bazı diğer Android tabanlı cihaz üreticileri için doğru döneleri gösteren bir etki yaratmayı başarır. Beni yakından takip edenler bilir, çok konuşmayı ve uzun uzun anlatmayı severim ancak bu video için şimdilik isterseniz yavaş yavaş sona doğru gelelim. Ancak sona doğru gelirken fiyat ve bulunabilirlikten bahsetmeden de geçmeyelim isterseniz. Mate 8'in satışa sunulduğu ilk dalga ülkeler arasında ne yazık ki Türkiye yok ve ne zaman geleceği de belli değil ancak Mate 7 ülkemize geldiği için muhtemelen Mate 8'i de belki bir ay sonra, belki iki ay sonra ancak her halükarda ülkemizde raflarda göreceğiz gibi durunuyor. En azından benim tahminim bu yönde. Fiyat ise bambaşka tartışma konusu. 128 GB'lık seçeneği bu aşamada sadece Çin ve Amerika pazarına sevk eden Huawei, Avrupa'da 4 GB RAM ve 64 GB kapasite seçeneğine sahip Mate 8 için 699 Euro talep ediyor. Kesin olan şu ki arkadaşlar, bu fiyata aynı fiyat bandındaki diğer telefonlardan daha kötü bir cihaz almıyorsunuz. Bazı açılardan daha iyi, bazı açılardan daha kötü ama toplamda iyi bir paketle geliyor Mate 8. Fakat şöyle de bir gerçek var, henüz marka algısı Samsung ve Apple seviyesinde kabul görmediği için aynı fiyat bandında Mate 8 ne yazık ki istenen başarıyı sergileyemeyecektir. Bu da Huawei için en azından bugünlerde aşılması gereken en büyük engel. Evet arkadaşlar, eğer ülkemize gelmezse biz yine detaylı bir işe imza atmış olalım diye fuar alanında saatlerimi harcayarak bu seviyede bir video hazırlamaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Cihaz elimize ulaşırsa eğer çok daha detaylısını yapar ve yine bu ekranlardan sizlerle paylaşırız. Ben Erdi Özoğa, bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.